Ayrım 23. Takas. Aradan 3 gün geçti. Koğuşta yaklaşık 20 kadın kalmıştık. Bitkin bir halde kendimi saman balyasının üzerine atıp yine ağlamaya başladım. Babamın ve Ramize ablanın gidişinden sonra kendimi iyice yapayalnız hissediyordum. Etrafımdaki bütün manzara benim için o kadar aşinaydı ki buradan bir gün kurtulacağımı hayal bile edemiyordum. Artık hayatı öğrenmiştim. İnsanlardan çok fazla korkuyor, içinde yaşadığımız dünyaya hiç güven duymuyordum. Ağlamayı kes dedi Meliha abla çıkışarak. Karşımda kaç gündür zırlayıp duruyorsun. Meliha abla olmuş, bitmiş şeyler üzerinde duran bir yaratılışta değildi. Hayatın devam etmesi gerektiğini düşünür, gerçekleri kabul etmekten başka bir çaremizin olmadığına bizi de inandırmaya çalışırdı. Galiba o da yaşadığı kabus dolu hayatı görmezden gelmek için kendince böyle bir çıkış yolu bulmuştu. Ama hiçbirimiz hayata onun baktığı gibi bakamamıştık. Pencerenin önüne gitti, sonra da şu sözleri mırıldandı. Sırplar yüreğimi ateşe tuttular, ben hiç yanmadım. Geceleri soyunup koynuma girdiler, ben hiç sevişmedim. Atalarıma küfürler savurdular, ben hiç duymadım. En sonunda beni hamile bıraktılar, ben hiç doğurmadım. O sırada kapı açıldı. Şişman, kalın kaşlı çetnik içeri girdi. Dışarı çıkın diye bağırdı. Buz gibi havada dışarı çıktık. Hepimiz adeta taş kesilmiş gibi kaldık. Dün akşam olanları duydun mu dedi çetniklerden biri diğerinin kulağına fısıldayarak. Hayır dedi, dün akşam burada yoktum. Kampa şimdi geldim. Ne oldu ki? Hemen yanı başında konuşan çetniklere kulak kabarttım. Pero Eles öldü dedi soğukkanlı bir şekilde. O anda iki çetniğin arasında bir sessizlik oldu. Duyduklarıma inanamıyordum. Sen neler söylüyorsun dedi çetnik sesi titrerken. Nasıl öldü? Zaga öldürdü. Zaga mı? Zaga onu neden öldürsün ki? Esir satışından elde ettikleri parayı bölüşememişler. Aralarında çok şiddetli bir tartışma çıkmış. Zaga da sinirlenip silahıyla onu vurmuş. Zaga'ya ne oldu peki? Onu da bu sabah apar topar götürdüler. Galiba askeri mahkemede yargılanacakmış. Buraya da derhal yeni bir komutan atadılar. Bütün vücudum soğuktan ve şaşkınlıktan titriyordu. Yerine geç dedi çetnik arkadaşına. Yeni komutan geliyor. Komutana baktım. İri yarı birisiydi. Yanındaki çetniğe dönüp esirler bu kadar mı diye sordu. Evet komutanım dedi çetnik. Birkaç tanesi de koğuşlarda yatıyor. Onların nesi var? Hastalar. Komutan önce elindeki kağıtlara sonra da başını kaldırıp bize baktı. Bugün dedi yüksek bir sesle aranızdan bazılarınız takasa sokulacak. Şimdi koğuşlarınıza geri dönün. Birazdan koğuşlara gelip takasa gireceklerin adlarını okuyacağım. Hadi herkes koğuşlara diye bağırdı başka bir çetnik. Koğuşa geri döndük. Saman balyasının içine gizlediğim mavi taşlı elmas yüzüğümü çıkardım. Dimiyemin içine sakladım. Askeri kamyonları getiriyorlar diye seslendi Meliha abla. Hepimiz aynı anda küçük pencerenin önüne koştuk, dışarı baktık. Birden kapı açıldı. Sırp komutan içeri girdi. Şimdi isimlerini okuyacaklarım dışarı çıksın, kamyonlara binsin dedi. Elinde tuttuğu kağıda bakarken hepimiz adeta heyecandan taş kesildik. Aida dedi komutan. O anda bir çığlık koptu. Aida sevinçten bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Komutan kısa bir süre hiç sesini çıkarmadan onu seyretti. Sonra da yanındaki çetniğe dönüp bu kadını dışarı çıkarıp kamyona bindir diye emir verdi. Üniformalı çetnik Aida'nın koluna girip onu dışarı çıkardı. Belma, Mevlida, Sadika, İzzeta, Amra, Bahra, Amira ve Meliha dedi komutan. Siz de dışarı çıkın, kamyonlara binin. İsimleri tek tek okunanlar çabucak dışarı çıktı. Bu kadar dedi komutan. Şimdi kapıyı kilitleyin. Koğuşun siyah demir kapısı tekrar üzerimize kapandı. İsmim yine listede yoktu. O anda yaşadığım hayal kırıklığını tarif edemem. Ağlamaya başladığım sırada koğuşun kapısı tekrar açıldı. Komutan kapının önünde belirdi. Suada hanginiz diye sordu. Elimi ürkek bir şekilde havaya kaldırdım. Benim dedim yüreğim boğazımda atarken. Senin ismini atlamışım dedi. Hemen dışarı çık kamyonlardan birine bin. O gün öğlen vakti kamyonlar ağır ağır yola koyuldu. Sanki herkes ilk kez birbirine daha fazla sokulmuş buruk bir sevinç içerisindeydik. Aida durup durup elini omzuma atıyor sevinçten hiç susmadan konuşuyordu. Belma ablaya baktım. O da benim gibi suskunluğa bürünmüştü. Kim bilir onun da aklından neler geçiriyordu. Babam ve Edine ablam dışında bu hayatta kimsem kalmamıştı. Acaba onlar neredeydi şimdi? Bundan sonra ne yapacaksın diye sordu Ayda tiz bir sesle. Gözlerim uzaklara dalıp gitti. Nereye gideceğimi, bundan sonra ne yapacağımı doğrusu ben de bilmiyordum. Bilmiyorum dedim ağlamaklı bir sesle. Yaklaşık bir saat sonra kamyonlar peş peşe durdu. Çetniklerden biri kamyon kasasının kapağını açıp bağırdı. Herkes aşağı insin. Kamyonlardan birer birer aşağı atladık. Havada acı bir soğuk vardı. Sıraya geçin dedi çetnik. Karşısında ip gibi dizildik. Şimdi beni takip edin diye bağırdı. Çetnikler önden biz arkalarından yürümeye başladık. Birkaç yüz metre yürüdükten sonra durun diye bağırdı. Hepimiz durduk. O sırada Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne ait çelik zırhlı araçlar yanımıza geldi. Bütün esirler bu araçlara bindirildi. Takasa gidiyoruz dedi bir asker İngilizce konuşarak. Artık özgürlüğünüze kavuşmak üzeresiniz. Çelik zırhlı araç bir gidiyor bir duruyordu. Bir türlü takas noktasına varamıyorduk. Aracın her duruşunda kalbim küt küt atıyordu. Acaba yeniden geri mi dönüyoruz diye sordu Ayda. Sinirlerim yay gibi gerilmişti. Zırhlı aracın kapısının ağzında iki asker oturuyordu. Neler oluyor diye sordum büyük bir heyecanla. Korkmayın dedi askerlerden biri. Yol kapalı bu yüzden ağır ağır ilerliyoruz. Ne söyledi dedi Ayda. Yol kapalıymış dedim. Endişe edecek bir şey yokmuş. Ayda derin bir nefes aldı. Öyleyse güzel dedi. Bir daha o esir kampına döneceğime burada intihar ederim. Zırhlı araç tekrar yola koyuldu. Küçücük camdan dışarı baktım. Dışarıda bir sürü asker ve esir vardı. Kısa bir süre sonra araç yeniden durdu, kapı açıldı. Haydi dışarı çıkın diye emretti bir asker. Zırhlı araçtan aşağı indik. Dışarısı adeta mahşer yeri gibi kalabalıktı. Bir asker yanımıza yaklaştı. Sakın gözden kaybolmayın diye bağırdı. Bir takım formlar dolduracaksınız. Askere baktım. Çok üşüyoruz dedim titrerken. Ne istiyorlar diye seslendi bir adam aracın içinden. Bir anda askerlerin hepsi teyakkuza geçti. Komutanım dedi asker. Çok üşüdüklerini söylüyor. Zırhlı aracın kapısı açıldı. Aracın içinden General Lewis Mackenzie indi. O anda elim ayağım birbirine dolaştı. Ağzım bir karış açık kaldı. Kim söylüyor dedi. Asker beni işaret parmağıyla gösterdi. Şu kadın komutanım. O sırada bir asker koşarak yanımıza geldi. Komutanım dedi. Sonra esas duruşa geçti. Tecavüzcü General Lewis Mackenzie tam da başını çevirip bana bakıyordu ki sırtını bizlere döndü. Ne var diye çıkıştı askere. Efendim dedi asker. Amerika Dışişleri Bakanı çok acil olarak sizden telefon bekliyormuş. General Lewis Mackenzie zırhlı aracı kullanan askere baktı. Çabuk karargaha sür diye emretti. Diğer askerler de zırhlı araçlarına bindiler. Sirenlerini çalıştırıp yanımızdan hızla uzaklaştılar. Derin bir nefes aldım. Kendime gelmeye çalıştım. Beni takip edin dedi asker. Şimdi takas için otobüslerle Bosna Hersek Devleti'nin kontrol bölgelerine götürüleceksiniz. Heyecan içerisinde otobüse bindim. Bir süre bombalardan delik deşik olmuş asfalt üzerinde sarsılarak yola devam ettik. Sonra otobüsler acı fren yaparak durdu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı asker oturduğu koltuktan ayağa kalktı. Hiç kimse acele etmesin dedi yüksek sesle. Size beyaz bayraklar dağıtacağız. Bosna Hersek bölgesine geçene kadar bu bayrakları elinizde taşıyacaksınız. Askerler hiç zaman kaybetmeden küçük beyaz bayrakları dağıttılar. Tek tek aşağı inin dedi bir asker. Otobüsün ön kapısından aşağı inerken bir anda gözüm dikiz aynasına takıldı. Aylar sonra aynadaki görüntüme baktım. Aynada gördüğüm yüz benim yüzüm değildi. Alev renkli saçlarımın yerinde dazlak bir kafa vardı. Gözlerimin altı çökmüş, mosmor olmuştu. Yüzüm küçülmüş, burnum büyümüştü. Bu ben değildim. Bu yüz sanki bir yabancının yüzüydü. Lütfen aşağı inin dedi asker. Bakışlarımı bir türlü aynadan alamıyordum. Elimle yüzüme dokundum. Bana ne olmuş böyle diye söylendim. Asker yanıma gelip kollarımdan tuttu. Lütfen aşağı inin dedi nazikçe. Diğerlerini bekletiyorsunuz. Şoka girmiştim. Birden tüylerim diken diken oldu. İçim ürperdi. Çok üşüyorum dedim donuk bir sesle. Asker parkasını çıkardı, omuzlarıma attı. Birazdan size yeni elbiseler ve şallar dağıtılacak dedi. Şimdilik bununla idare edin. Ne yazık ki aynadaki görüntüm bir kurt gibi içten içe beni kemirmeye başlamıştı. Bayrağınız nerede dedi asker. Omzumu silktim. Bilmiyorum dedim ruhsuz bir halde. Asker çabucak otobüse koştu. Dikiz aynasının altına düşürdüğüm beyaz bayrağı alıp tekrar yanıma geldi. Bu bayrağı elinizden bırakmayın dedi. Bayrağı şuursuzca elime aldım. Artık gidelim dedi. Sizi yeni bir hayat bekliyor. Birkaç yüz metre yürüdükten sonra kontrol bölgesine geldik. İki Boşnak asker koşarak yanımıza geldi. Bir tanesi elimden tuttu. Bosna'ya hoş geldiniz dedi. Boşnak askere sarılıp ağlamaya başladım. Çok acılar çektim diye fısıldadım. Çok acılar çektim. Bir süre hepimiz donmuş gibi sessiz, hareketsiz kaldık. Daha sonra Boşnak asker omzumdan parkayı çekip aldı. Barış gücü askerine uzattı. Elinde tuttuğu siyah şalı sırtıma attı. Hadi gidelim dedi buğulu gözlerle bakarken bana. Yan yana sessizce yürüdük. Yalnızca rüzgarın çıkardığı ince ıslık sesi havada yankılanıp duruyor. Burnuma sıcak ekmeğin kokusu geliyordu. Şemsa Koşevo Hastanesi 2 Aralık 1993. Soğuk yağmurlu bir kış günüydü. Pencerenin önünde durmuş dışarıya bakıyordum. Uzaklardan top sesleri işitiliyordu. Savaş tüm hızıyla sürüyordu. Saraybosna'da yaşanan savaşı belki de en iyi anlatan şey camları kırık pencerelere tutturulan kalın beyaz naylonlardı. Ha bir de sokaklara konan konteynerlar keskin nişancılardan korunmak için adeta çelik zırh görevini üstleniyordu. Saraybosna'da Sırplar tarafından köşeye sıkıştırılan Boşnaklar en sonunda havaalanının altına bir tünel kazmayı akıl edebilmişlerdi. Tünelin başlangıç noktaları Dobrinja ve Butmir'den seçilmişti. Tam 6 ay süren kazı çalışmaları ayçiçeği yağıyla dolu kısa fitilli kandillerin cılız ışığı altında yapılmıştı. Bugünlerde Saraybosna'ya sokulan yiyecek, mazot, cephane, ilaç ve ağır yaralı sevkiyatları 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğindeki bu tünelden sağlanıyordu. 3 gündür Koşevo Hastanesi'nin psikiyatrik kliniğinde tedavi görüyordum. Aldığım bazı ilaçlar beni biraz sakinleştirse de içimde hala fırtınalar kopuyordu. Birden kapı açıldı, irkildim. Korkma dedi Şemsa abla, ilacını getirdim. Şemsa abla rahmetli İfeta teyzemin en yakın arkadaşlarından biriydi. Onu çok eskiden beri tanıyordum. Güler yüzü savaşın yorgunluğundan dolayı çökmüştü. Bir anda ağlamaya başladım. Kendimi korunaksız ve diken üstündeymiş gibi hissediyorum dedim. Sanki kapıdan çetnikler gelecek ve beni alıp götürecekler. Yanıma gelip boynuma sarıldı. Yeter artık ağlama dedi. Her şey zamanla düzelecek. Karanlıktan çok korkuyorum dedim içimi çekerken. Geceleri uyuyamıyorum. Gözüme uyku girdiği kısa anlarda da kabuslar görüyorum. Bütün bunlar geçecek ama sen de mücadeleyi elden bırakmamalısın. Yaşadığın bu travma ya seni güçsüz kılacak ya da sen bu travmayla başa çıkıp güç kazanacaksın. Seçimini buna göre yap Suada. Hala hayattasın, bir aldığın her nefesin kıymetini bil. Ne yazık ki İfeta'nın böyle bir şansı bile olmadı. Şemsa ablaya baktım. Yüzü son derece soluklu. İfeta teyzemin mezarının nerede olduğunu biliyor musun diye sordum yutkunarak. Evet dedi boğazı düğümlenirken. Seni bir gün onun mezarına götürürüm. O gün burada ölen herkesin acısı hala içimdedir. Gözlerim uzaklara dalıp gitti. Boş ver kötü anıları dedi. Senin geçmişi değil geleceği düşünmen gerekiyor. Benim artık geleceğimle ilgili bir planım yok. Yavaş yavaş olacak. Hiç acele etme. İlk önce kendini toparlaman gerekiyor. Sustum. O da elinde tuttuğu ilacı bana uzattı. Al iç dedi. İlacımı içtim. Dün gece dedim. Kadınların bazıları nasıl bağırıyorlardı. Sen de duydun mu? Elimden sımsıkı tuttu. Sakın kendini boşluğa bırakma dedi. Her zaman güçlü olmaya çalış. Şayet kendini bırakırsan sen de o bağıran kadınlar gibi yaşamdan kopup gidersin. Anladın mı beni? Boynuna sarıldım. Hastaneden çıktıktan sonra nerede kalacağım diye sordum ağlarken. Eliyle yanaklarıma düşen gözyaşlarımı sildi. Sen hiç merak etme dedi. En kötü ihtimal bende kalırsın. Sen bana İfeta'nın mirasısın. O gece kanter içinde ansızın uyandım. Sadece bir rüyaydı dedi Şemsa abla. Korkma, hepsi bir rüyaydı. Yüzümü Şemsa ablanın göğsüne bastırıp ağlamaya başladım. Rüyamda yine annemin öldürülüşünü gördüm dedim. Şemsa abla yüzümü okşadı. Geçti dedi, sana bir bardak su getireyim. Birkaç dakika sonra biraz kendime gelebilmiştim. Senin bu saatte ne işin var burada diye sordum. Öylesine uğramıştım dedi Şemsa abla. Senin yanına uğramışken de biraz dinleniyordum. İnanır mısın bana, bu savaş başladığı günden beri sırtım yatak yüzü görmedi. Galiba bütün boşnaklar yorgun dedim. Kamplarda esir tutulanlar, cephede Sırplara karşı savaşanlar, hastanede görev yapanlar, evlerinde oturup bu adaletsiz savaşın bir an önce bitmesini bekleyen tüm boşnaklar yorgun. Artık kalkayım dedi. Bir iki saat önce cephede şiddetli çatışmalar olmuş. Bazı yaralı askerleri getirdiler. Bizimkiler bu çatışmalarda bir sürü Sırp köpeğini öldürmüş. Allah onların belasını versin dedim. Şemsa abla meraklı bir şekilde gözlerimin içine baktı. Sonra da elimden tuttu. Ne kadar güzel bir yüzük dedi. Mavi taşlı elmas yüzüğe baktım. Bu yüzüğün çok uzun bir hikayesi var dedim buğulu bir sesle. Bu yüzüğün hikayesi aynı zamanda benim hikayemdir. Bu yüzüğü sana kim vermişti? Kısa bir süre hiç sesimi çıkarmadan yüzüğe baktım. Bir zamanlar aşık olduğum erkek dedim ağlarken. Bizimkisi yıldırım aşkıydı. İki yıldız bir anda buluştu, sonra da biri kayıp gitti. Ondan bana geriye kalan sadece bu yüzük oldu. Elini omzuma attı. Üzüldüm dedi hüzünlü bir sesle. O ne zaman öldü? Bütün bedenim titremeye başladı. Onun ölüp ölmediğini bilmiyorum dedim. Savaş başladığında Yeşil Bereliler Birliği'ne gönüllü olarak katılmıştı. Uzun bir zamandır da ondan bir haber alamıyorum. Öyleyse onu neden arayıp bulmuyorsun? Utanç hissim onu düşünmeme ve aramama engel alıyor dedim içim sızlarken. Çok yanlış düşünüyorsun dedi Şemsa abla. Belki o da kaç zamandır seni arıyordur. Omuzlarımı silktim. Sen beni anlamıyorsun diye çıkıştım. Kirletilmiş bir bedeni hangi erkek ister? Beni bu halimle hangi erkek kabul eder? Söyle bana, sen Tarık'ın yerinde olsaydın beni eskisi gibi sevebilir miydin? Siz savaş gazisisiniz. Ben gazi mazi değilim, ben seçilmiş bir kurbanım. Şemsa abla ayağa kalktı, sonra başını çevirip bana baktı. Sen seçilmiş bir kurban olabilirsin dedi ama sen benim gözümde asla alnı lekeli bir insan değilsin. Başımı yastığa gömdüm, hıçkırarak ağlamaya başladım. Lütfen dışarı çık dedim kederli bir sesle, beni şimdi yalnız bırak. O sabah düşünceli bir şekilde yataktan kalktım. Şemsa ablanın gece bana söylediği sözler kafamı kurcalayıp duruyordu. Kahverengi ahşap masanın başına geçip oturdum. Donuk gözlerle bir süre dışarıyı seyrettim. Sonra da masanın üzerinde duran kalemi kağıdı alıp içimden geçenleri yazdım. Sevgili Tarık, senin şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Hatta yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Ben senin hala yaşadığını farz ederek bu satırları Koşe ve Hastanesi Psikiyatri Kliniğindeki odamda karalıyorum. Bilmem seni ne çok özlediğimi söylememe gerek var mı? Parmağıma taktığın yüzük hala yerinde duruyor. Sanırım bu savaşta yerli yerinde duran bir tek o kaldı. Tarık, aslında bu satırları yazmadan önce biraz zamana ihtiyacım vardı. Çünkü çok yorgun ve hayata kırgınım. Sen beni hiçbir zaman üzmedin. Ama hayat beni fazlasıyla incitti. Şimdi de yaşadığım kötü anılar peşime düşmüş, beni yalnız bırakmıyor. Sana açıklamam gereken çok şey var. Nereden ve nasıl anlatmaya başlayacağımı bilemiyorum ama anlatmaktan başka çarem yok. Hani hatırlar mısın bir gün bana Vukadin'le ilgili şöyle söylemiştin. O kız her kimse aşk yüzünden bir düşman kazandı. Hani yine hatırlar mısın o gün ben de sana şöyle demiştim. Ya o kızın gerçekten bir sevgilisi varsa? Ayrıca o kız onu arzulayan her erkeğe boyun eğmek zorunda mı? Evet, o günlerde Vukadin'e hayır diyen kız bendim. Çünkü sana yıldırım aşkıyla bağlanmıştım. O günlerde sen benim küçükken sık sık rüyalarıma giren beyaz atın üstündeki prensimdin. Ama bir gerçek daha var ki o günlerde beni arzulayan Vukadin'e daha sonra ne yazık ki boyun eğmek zorunda kaldım. Kader bizi öyle inanılmaz bir şekilde tekrar karşılaştırdı ki o günden beri kaderime isyan edip duruyorum. Ayrıca şunu da bilmeni istiyorum. Bir tek Vukadin'in arzularına değil, diğerlerinin arzularına istemeyerek de olsa boyun eğdim. Tarık, bir kızın başına gelebilecek en güzel şey aşkmış. Ben güzel olanı sende yaşadım. Ailemden neredeyse hiç kimse kalmadı. Onların acısını yüreğime bastırabiliyorum ama yaşadığım tecavüzlerin acısını bir türlü içime sindiremiyorum. Ben artık alnı lekeli, yüreği yaralı bir kadınım. Bu yüzden senin de acın olmak istemem. Varsın olsun, içimden gitmesin bu keder. Ben de bu acımı kendi içimde sensiz ve sessiz yaşarım. Sana bu konuda hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Zaman benim için durmuş artık. Hayat gözlerimin önündeki kağıt yığınları gibi anlamsız bir hale gelmiş. Bu savaşta beni çok incittiler. Bilmek istiyorum, bu savaşta ben de seni incittim mi yoksa? Çetniklerin eline esir düştüğüm zamanlar seni ilk başlarda çok düşündüm. Fakat daha sonra seni düşünüp temiz aşkımızı kirletmek istemedim. Çünkü bedenime ve ruhuma karışan kiri sana bulaştırmaktan korkar oldum. Bu yaşadıklarımı sana yazıyorum çünkü tek başıma bunlarla mücadele edemiyorum. Ayrıca şu gerçeği de biliyorum. Seninle tekrar birlikte olmanın olabilirliği bana o kadar uzak geliyor ki. Doğrusu bir şeyi çok merak ediyorum. Beni bu halimle yeniden sevebilir miydin acaba? En ufak bir şüpheye mahal vermeden aşkımıza bir şans daha verir miydin? Tarık, seni o kadar çok sevdim ki seni de çektiğim acılara ortak edemem. Seni kendime bağlama hakkım yok. Sen bensiz yeni hayatını yaşamalısın. Hala beni arıyorsan peşimi bırak. Şayet peşimi bırakmazsan varlığım senin de canını acıtır. Ben bir hiçim. Seninle değil ama utanç hissimle yaşamam gerektiğini öğrenen biri olup çıktım. Seni hep seveceğim ama seni asla beklemeyeceğim. Sana ebediyen sağlık kalacağıma ve sen yaşadığın müddetçe ömrümü sana adayacağıma dair verdiğim sözü tutamadığım için ne olursun beni affet. Keşke ömrümü yine sana adayabilseydim. Bana geldiğinde sadece beni alabilseydin. Kollarını büyük bir hasretle açtığında sadece beni kucaklayabilseydin, beni o anda koklasaydın ama canımı yakmasaydın. Çünkü çok acılar çektim, hem de çok. Bu hayatta istediğim tek şey seninle mutlu olmaktı. Ama seninle her şeyi en baştan başlayamadıktan sonra mutluluk benim için hayal oldu. Yaşadığım kötü günler kederim, kederim ise yeni ben oldu.''